Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün yine geçmişe döneceğiz. Türkiye tarihi için, Osmanlı tarihi için çok önemli bir aralığı konuşacağız aslına bakarsanız. Bir yandan Fatih Sultan Mehmet Han'dan kalanları, diğer taraftan Yavuz Sultan Selim Han'a bırakılanları ve arada Yıldırım Bayezid Han'ı konuşacağız. Sultan Bayezid-i Veli.
Yok, o ikincisi.
İkincisi, pardon.
Bu Yıldırım.
Biz Yıldırım'ı
konuşuyoruz. Doğru, Yıldırım.
Peki,
doğru.
O zaman düzeltelim.
Yıldırım Sultan Bayezid.
Peki, biraz daha kuruluşa yakın konuşacağız o zaman.
Dördüncü Osmanlı Padişahı.
Ben 8'e kadar ilerlemişim.
Evet, güzel. Olsun. Şimdi Yıldırım Sultan Bayezid yakın Osmanlı tarihinde münakaşalı bir şahsiyettir. Yani şahsiyeti tam anlaşılmamış, icraatları hakkında çok çeşitli tefsirler ve tabirler olan bir şahsiyettir. Fakat ittifakla tarihçilerin üzerinde durduğu bir husus var. Yıldırım Sultan Bayezid, Osmanlı tarihinin bilhassa kuruluş devrinin en büyük şahsiyetlerinden birisi olduğu gibi, orta çağında sonlarına doğru yaşamış en büyük kumandanlardan, en büyük devlet adamlarından bir tanesi olarak tanınıyor. Bizde tarihte çok şahsiyet var tabii, meşhur şahsiyet var. Hizmetleriyle veya zararlarıyla tarihe geçmiştir. Ama bazı şahsiyetlerin bir kırılma noktasında, bir dönüm noktasında tarih sahnesine çıktığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi Yıldırım Sultan Bayezid'dir. Osmanlı Devleti'nin tarihinde, Osmanlı padişahları arasında müstesna bir yeri var. Tarih bilgisini bilenler bilir. Sultan 1. Murat Hüdavendigâr'ın oğludur. 4. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. Babası tahta çıktığında dünyaya gelmiş. 1360 senesi. Bu çok enteresan. Bunu hatta tefeül ediyorlar. Yani enteresan buluyorlar. Babasının tahta çıktığında doğduğu için o da tahta padişah olacak ve padişah oldu. Bayezid ismi Ebu Yezid demektir. Yezid'in babası. Bu Hazreti Peygamber'in sahabelerinden meşhur halife Muaviye bin Ebi Süfyan'ı ifade eder. Araplar biliyorsunuz hep lakapla anılırlar. Muaviye'nin lakabı da Ebu Yezid'dir. Bu zaman içinde Türkçe'de ev düşmüş. Bu Mağrip Arapçasında da böyledir. Bu Yezid, Bayezid olmuştur. Eski Türklerde bu var. Mesela meşhur mutasavvuf Bayezid Bistami vardır. İslam tarihinde çok şahsiyet var. Bayezid Paşa var. İki de Osmanlı padişahı var. Birinci Bayezid, yani Yıldırım Sultan Bayezid. İkincisi de sizin söylediğiniz Bayezid-i Veli. Yıldırım ünvanı ise kendisine babasıyla beraber katıldığı Karaman Seferi'nde verilmiş. Akılların almayacağı bir süratle cepheye intikal etmiş. Bundan dolayı
bu ünvanı
bileğinin hakkıyla almıştır. Başka rivayetler de var ama esas en çok anlatılan rivayet bu. Babasının zamanında muharebelere katıldı. Osmanlıların ilk zamanında padişahlar ordu kumandanı olarak sefere giderdi. Ve eski Türk ananesine uygun olarak ve o zaman bütün dünyada da böyle, şehzadeler de ordunun çeşitli kanatlarına kumanda ederdi. Böyle yetişti. Kosova Meydan Muharebesi'nde de bulundu. Kosova Meydan Muharebesi'nde Sultan 1. Murat Hüdavendigâr şehit düşmüştür. Bir Macar soylusu, özür dilerim bir Sırp soylusu, Miloš Kobilić, prens, kralın damadı, padişahla konuşmak için yanına gelmiş. Yeninden çıkarttığı hançerle.
Savaş sırasında değil, savaş bittikten sonra.
Padişahı şehit etmiştir. Dramatik bir sahne. Savaş meydanında düşman tarafından şehit edilen tek padişah odur. Cephede vefat eden var. Kanuni Sultan Süleyman gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi, Yavuz Sultan Selim gibi ama şehit edilen Murat Hüdavendigâr'dır. Bunun için İslam tarihinde, Osmanlı tarihinde müstesna bir yeri vardır. Onun oğlu. Beyler hemen zafer kazanılmış ama biliyorsunuz kritik bir zaman. Hemen kendisini tahta oturtuyorlar. Padişah ilan ediyorlar. Yıldırım Sultan Bayezid, ben padişah oldum, zafer de kazandık, geri dönelim Edirne'ye, tahtıma bir oturayım, bakayım bu padişahlık nasıl bir şeydir demiyor. Tam bir sene boyunca Kosova Meydan Muharebesi'nin meyvelerini toplamak için Rumeli'de geziyor. Kosova Meydan Muharebesi, Türkleri Rumeli'den atmak için tertiplenmiş bir seferdi. Sırpların tertiplediği bir seferdi. Muazzam bir Meydan Muharebesi'ydi. Bu muharebeyi Osmanlılar kazandı. Ve bundan sonra Osmanlılar Rumeli'ye yerleştiler.
Bu savaş bile başlı başına konuşulması gereken
bir hadise. Evet. Birkaç savaş var. Onlardan bir tanesi bu birinci Kosova Meydan Muharebesi'dir. İkinci de var ama birinci daha mühim. Bir sene Rumeli'de gezdi. Bir sene sonra, ertesi sene 1390'da Edirne'ye döndü. Ondan sonra kılıç kuşandı. Yani o zamana kadar tahta geçer geçmez Rumeli meseleleriyle meşgul oldu. Sırpları yendiği halde, mesela burada ilk muvaffakiyeti, Sırpları yendiği halde, kral maktul düştüğü halde Sırbistan'ı işgal etmedi, ilhak etmedi, onların gönüllerini aldı, kalplerini fethetti, ölen kralın çocuklarıyla konuştu, onları Sırbistan tahtına geçirdi, onlar Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak hayatiyetini devam ettirdiler ve uzun yıllar Sırbistan Osmanlı Devleti'ne sadakatle.
Bu strateji iyi bir strateji mi?
Şöyle adamınız yoksa yerleştirecek, orada siz işgalci pozisyondasınız. Binlerce insanın yaşadığı bir yerde işgalcisiniz. Bu size orada bir şey getirmez. Hiçbir şey getirmez. Yani ne politik bir faydası var, ne mali bir faydası var, ne sosyal bir faydası var.
Ama uzun vadede de milliyetçiliğin sıcak kalmasına yol açmış ve sonrasında belki de...
Onun için başka tedbirler aldılar.
Osmanlı'nın dağılma evet. sebeplerinden biri olarak
doğru
gösteriliyor
ama,
bu sıcak milliyetçilik.
Haklısınız ama 1390'dan bahsediyoruz. 1390'da henüz milliyetçilik diye bir şey yok.
Yok ama hani...
Ortodoks bir ırk, krala bağlı, yani kralın etrafında toplanan bir topluluk. Öyle olduğu halde mesela aynı ırktan olan Karadağlılarla devamlı kavga halindedirler. Yani ırk şuuru henüz orada yok. Irk şuurunun teşekkürü biliyorsunuz için 19. asrın başlarını beklemek gerekecektir.
Söylemek istediğim şu aslında. Osmanlı'nın belki de o dönem için yapabileceği en iyi yönetim şekli ve insani olarak da en iyisi. Ama uzun vadede baktığınızda dünya tarihi içinde
ama başka, yok,
kırılma
başka,
noktalarına
haklısınız ama oluşmuş. Başka alternatifi yok. Evet. Yani klasik o devirde. Yıldırım Sultan Bayezid'in Sırbistan'a, Bulgaristan'a otonomisini tanımaktan başka çaresi yok. Yani burayı işgal etmek askeri olarak büyük bir yük olduğu gibi elde tutmak da çok zor.
Onların, eskiden gelen bir yöntem ama
eski bir anane, ademi merkeziyetçi bir anane. Hazreti Peygamber zamanından beri var. Nitekim daha sonra yani devir değişmiş. Bundan 100 sene sonra biliyorsunuz Sırbistan, Bulgaristan, Romanya bunların hepsi birer vilayet olarak Osmanlı'ya bağlanmışlardır. Otonomisi kaldırılmıştır. Ama bunun için halkın vicdanını rahatsız etmeyecek, onları yeni idarecilere düşman etmeyecek bir fırsat beklenmiş. O fırsat olunca Sırbistan'da, Karadağ'da, Bulgaristan'da bir eyalet olmuşlar. İlk yaptığı icraat bu ve Sırp kralının kızıyla evleniyor. Yani şimdi yeni kralın kız kardeşiyle. Böylece bir akrabalık tesis ediyor. Biliyorsunuz siyasi evlilikler dünya tarihinde biraz orta çağda, yeni çağda çok müracaat edilen bir ittifak, diplomatik ittifak yoludur.
Hatta Avrupa'da son döneme kadar da hepsi birbirinin akrabası.
Şimdi de öyledir. Ha. Şimdi de öyledir. Yani krallar, kraliçeler komşu
ülkelerde. İngiliz tahtında da.
İngiliz tahtında bir Alman oturuyor. Kraliçenin kocası Prens Filip bir Yunan prensiydi. Bir Yunan prensesi İspanya kralı ile evliydi. Yani bunların hepsi
Ruslar,
İngiliz ailesinden bir prensesle evliydi. Yani bu evlilikler çok yaygın. Son zamanlarda ama çok da para etmedi. Yani Birinci Cihan Harbi'nde üç kuzen, Kaiser, Çar ve İngiliz kralı birbirlerine düşmandılar. Yani kardeş çocukları olmak yani hanedanların ve monarşinin rolü zayıflamıştı 19. asırda. Hükümetler ve parlamento ön plana çıkmıştı.
Kendi istemese de evet, savaş kararı alabiliyor.
Evet, bu evlilikler artık bir şeye yaramadı. Belki bir diplomatik yakınlığa sebebiyet verdi. Krizi çözmeye zamanında belki kullanıldı ama çok bir faydası olmadı. Yıldırım Sultan Bayezid'in bu faaliyetlerini duyan Anadolu beylikleri, Karamanoğlu Ali Bey'in liderliğindeki, o da padişahın eniştesidir, kız kardeşiyle evli. Eniştesidir. Bütün Anadolu beyliklerini ayaklandırdı. Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, İsfendiyeroğulları hepsini arkasına topladı ve Osmanlı topraklarına taarruz etti, hücum etti. Yıldırım Sultan Bayezid'in iki büyük emeli vardı. Bunlardan bir tanesi İstanbul'u fethedip Rumeli'deki Osmanlı ikametini artık kati hale, herkes tarafından kabul edilir bir hale getirmekti. Yani bütün Avrupa kabul edecek artık bunlar buralıdır. İkincisi ise Anadolu Birliği'ni kurmaktır. Yani Selçuklulardan kalma Anadolu Birliği dağılmıştı Selçuklu Devleti'nin yıkılması üzerine. Bunu kurmaktır. Onun için Yıldırım Sultan Bayezid çok idealist bir padişahtır. Bu ideallerini gerçekleştirecek kabiliyet de onda fazlasıyla mevcuttu. Cesur ve kabiliyetli birisiydi. Ve bu projelerini de tahakkuk ettirdi veya tahakkuk ettirmeye çok yakın bir merhaleye geldi. Ama tabii kader buna müsaade etmedi. Karamanoğlu Mehmet Bey'in üzerine yürüdü. Mağlup etti. Karamanoğlu Mehmet Bey af diledi. Arkasından Yıldırım Sultan Beyazıt Niğbolu'da savaşırken fırsat bilip yine aynısını yaptı. Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu şeyleri çoktur. Kayınpederi zamanında da. Bu sefer Yıldırım Sultan Bayezid affetmedi. Karamanoğlu Mehmet Bey'in üzerine yürüdü. Karamanoğlu Mehmet Bey perişan oldu. Yani zaten Osmanlı kuvvetlerinin kasada durma ihtimali yok. Avrupa'nın hiçbir devleti duramamış. Karamanoğlu Mehmet Bey perişan oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey yenildi ve idam edildi. Ancak onun müttefiki olan diğer beylikler hemen padişaha tabi oldular ve onlara birer beylik verildi. Toprakları Osmanlı Devleti'ne katıldı. Arkasından biraz daha mücadele ederek Kadı Burhanettin Devleti'ni, İsfendiyar Beyliği'ni, Hamit Beyliği'ni ve Malatya'yı Memlüklerden alarak...
Hızlı bir büyüme.
Çok hızlı. Hı hı. Çok şaşılacak derecede hızlı. Ve Dulkadirli Beyliği'ni Maraş'taki hakimiyeti altına alarak Karadeniz'le Akdeniz arasını, Anadolu'nun tamamını fethetti. Fırat'a dayandı ki bu Anadolu'nun tabii sınırıdır. Yani böyle Anadolu Birliği'ni kurmuş oldu. Alaşehir aldı. Bizans'ın elinde Anadolu'da tek bir toprak vardı. Alaşehir, bugünkü Manisa'nın, orayı da fethetti. Ve böylece Fırat sınır olmak üzere bütün Anadolu Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlı'nın bu kadar güçlenmesi, büyümesi elbette ki Avrupa'da muazzam bir tedirginlik meydana getirdi. En çok tedirgin olan da Macar kralıydı. Macar kralı Sigismund, Balkanlarda emeli olan bir kraldı. Kahraman bir kral, büyüme hedefi var. Ama Balkanlar onu istemiyorlardı. Çünkü Balkanlar Ortodokstur. O ise Katoliktir. Katoliklerin de Ortodokslar hakkında pek de hayır hak olmadığını biliyoruz. Kral Sigismund daha önce sınırı geçerek, Eflak Voyvodası ittifak yaparak Osmanlı sınırını taciz etmiş, ufak tefek akıncılarla çatışma yaşamış ve hepsinde mağlup olmuştu. Bu sefer yaşa basmadı. Papa ile ittifak yaptı. El altına Bizans İmparatoru ile de anlaştı. Ve Avrupa'nın bütün devletleri, İngiltere, Fransa, Katalanya, Aragon, Kastilya, İtalya'nın küçük devletleri, hatta İskoçya, Norveç, Teton Şövalyeleri bile, Rodos Şövalyeleri küçük de olsa 2000-3000 birlikler verdiler. Ve çok kalabalık bir ordu. Yani sayısı hakkında rivayetler muhtelif. 70 bin diyen var. 100 bine yakın ama 70 bin civarında bir ordu. Ekserisi Macar. Bir ordu. Osmanlı devlet hükümet sınırını geçti. Yol boyu Ortodoks halkı öldürerek, yağmalayarak. Çünkü disiplinden mahrum bir birlik.
Halbuki diğer taraftan onlarla ittifak halinde.
İttifak halinde. Ve disiplinden mahrum. Dillerini bile anlamıyorlar birbirlerinin. Böylece içlerinde pek çok soylu var. İngiltere Kralı 4. Henry var mesela. Korkusuz Jean var, Fransa Kralı'nın yeğeni. Ve Kral Sigismund var. Eflak Bey var. Nibolu'yu kuşattılar.
Arkasında.
Muazzam bir. Onu zaten tasvir ediyor o şeyi. Nibolu'yla alakalı çok eser vardır. Nibolu Savaşı'ndan kurtulan soyluların yazdığı hatıralar da var. Onlar bir bayrama gider gibi. Bu ordunun emeli Osmanlıları Rumeli'den çıkarmak, Anadolu hakimiyetini yıkmak, Memlüklerin elinden Kudüs'ü almaktı. Çok büyük idealleri
yani
vardı.
Yani aslında sadece o bölgeyi Osmanlılardan değil. Kurtarmak değil,
değil.
Aşağı kadar inecekler
evet.
Kudüs'e kadar.
Evet. Venedik işin içinde. Venedik finansmanı sağlıyor. Gemilerle oraya yardım ediyor. Bizans İmparatoru el altından istihbarat veriyor. Nibolu'yu kuşattılar. İstihbaratları çok zayıf. Padişahı Mısır'a kaçtı zannediyorlar. Halbuki padişah Bizans İmparatoru ile Macar Kralı'nın yazışmalarını, istihbaratını öğrenmiş. Her şeyi günü güne takip ediyordu. Macar kıyafetleri giyip atını atlayıp doğru Nibolu Kalesi'nin dibine geldi. Gevşek bir muhasara.
Ordunun içinde yani.
Ordunun içine girdi. Bredoğan sık dişini takviye geliyor dedi. Bu mesela çok ittifakla anlatılan bir hadisedir. Efsane değildir. Padişahın cesaretine ve süratine bir misal olarak verilir.
Şu anda yani bir hayal edelim böyle bir şeyi.
Ben gönderirim gitmem. Bir başkasını gönderirim mesela. Ve ne yapalım derim yani hani şey olmasa elektronik
tabii
haber.
Tabii ki desteklenir insan yani. Tabii ki ordusunu destekleyecek ama bizzat.
Moral çok mühim bir şey.
Bizzat gitmesi.
Doğan Bey zaten padişahı tanıyınca zaten Nibolu zaten dayanacak güçteydi. Ve ordusunu derhal buraya toparladı. 40 bin kişilik bir orduyu toparladı. Hilal şeklinde muhasarayı sardı.
Ordu aslında düşman ordusu. Kale ve yeni gelen ordu
arasında kaldı. Arka taraf Tuna. Bunlar ne olduğunu anlamadılar. Tabii çok da bilmiyorlar. Macar kralı biliyor ama bunlar çok bilmiyorlardı. Taarruz ettiler Osmanlı birliklerine. İşte o taarruz onların için felaket oldu. İlk taarruz eden Fransızlar. Kıskaç giderek sardı. Ve ordunun 1/3 imha edildi. 1/3. 20.000 kişi kurtuldu. 10.000 esir alındı. Bu kurtulanlar üzerindeki zırhlarla Tuna'ya atladılar. Tuna çok geniş ve akıntısı bol bir nehirdir. Çoğu boğuldular. Ve bu ordunun büyük bir ekseriyeti imha edildi. Kral Sigismund kaçtı. İngiltere Kralı 4. Henry kaçtı. Eflak Bey'i kaçtı. Fakat Fransız soylularının 30 kadarı esir edildi. Venedik gemileri batırıldı. İkmal gemileri. 70 kadar gemi ganimet oldu. Nibolu Orta Çağ'ın en büyük muharebelerinden bir tanesidir. Ve Avrupa'nın istisnasız bütün devletlerinden bir mümessil vardı. Osmanlılar bunları yendi.
Yani aslında bir birliği yendi. Başına değil.
Evet, birliği yendi. Bu sebeple Nibolu muharebesi. Nibolu Tuna kenarında, bugün Bulgaristan'ın bir şehri. Onun için Orta Çağ'ın en büyük savaşlarından bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin artık Rumeli'de kalıcı olduğunun tasdikli bir sureti oldu. Ve bundan sonra hiçbir zaman Avrupa'da artık Osmanlıları biz Rumeli'den çıkaralım diye bir emel olmadı. Bu asırlarca böyle devam etti. Nibolu Muharebesi'nde muazzam bir ganimet elde edildi. Bu ganimetin 1/5 padişaha düştü. Padişah bununla ülkesinin her tarafını hayır hasenat yapmıştır ki Osmanlı padişahlarından en çok hayır hasenatı günümüze kalmış olan padişahlardan bir tanesi Yıldırım Sultan Bayezid. Yılına vurursunuz 13 yıl padişahlığı var.
Ve bir de tabii yapıldığı tarihe de bakarsanız
500-600 sene. 600, tam 600 sene evvel. Nibolu Muharebesi'nin neticesinde de enteresan bir hadise var. Esirler çok yüksek bir fidye necat istendi, kurtarma akçesi.
Çünkü esirler
soydular.
Soylu, evet.
Fransa bunu ödeyebilmek için Venedik'ten borç aldı ve yıllarca ödeyemedi. Fidye necat geldi, zenginliğin bir sebebi de bu. Yıldırım Sultan Bayezid şövalye bir hükümdar. Yani sizin masallarda, filmlerde gördüğünüz o gaddar, eli kılıçlı, kanlı adamlardan biri değil. Bunlara bir ziyafet verdi. Bu Fransız soylarına. Onlar dediler ki biz sizin bu âli cenaplığınız karşısında size bir daha kılıç çekmemeye yemin ediyoruz dediler. Onlar da tabii şövalyeler. Yıldırım Sultan Bayezid dedi ki ben bu yemini size iade ediyorum. Lütfen gidiniz. Tekrar ordu toplayıp geliniz. Bana zafer kazanma şan ve şerefini tekrar bahşediniz dedi. Bu çok enteresan bir anekdot. Her yerde de yazar.
İnanılmaz bir kendine güven
kendine
tabii.
Güven. Zaten onun en mühim hususiyetlerinden bir tanesi Yıldırım Sultan kendine güven. Kendine güvenmek biliyorsunuz başarının sırlarından birisi olduğu gibi aynı zamanda zararın da
tersi de
olabiliyor. Evet.
Var, evet. Kısa bir araya gidelim mi? Hemen arkasından tekrar buluşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Nibolu zaferini konuşuyoruz. Aslına bakarsanız hakikaten o tarihimize, Türk tarihine bakarsak ki geçtiğimiz haftalarda sizinle bu konuyu konuşmuştuk. Hani hangi savaşlar bizim için kırılma noktasıdır dediğimizde bu savaştan bahsetmiştiniz. Yine birinci Kosova Savaşı'ndan da bahsetmiştik. Ama bu savaş hakikaten artık Osmanlı'nın yerinin Avrupa olduğunu gösteren bir savaş.
Evet, Nibolu Savaşı yani şimdi malum avamın ağzında hep bir haçlı seferi var ama Nibolu Seferi hakikaten bir haçlı seferidir. Yani diğerleri değil. Diğerlerine Haçlı Seferi denmez. Yani karşı tarafta Hristiyanlar var ama şimdi Haçlı Seferleri spesifik bir sefer. Bir kere arkasında ittifak olacak, papa olacak ve mukaddes maksatlar olacak. Bu tam tipik bir Haçlı Seferidir Nibolu Muharebesi ve Orta Çağ'ın en büyük muharebelerinden bir tanesi. Zayiatı çok yani.
İnsan sayısı olarak baktığımızda o dönemin nüfusuyla çok, karşılaştırıldığında çok o ülkeler için büyük bir kayıp
ama aslında. Düşün Avrupa'nın bütün ülkeleri neredeyse. Bu şey iştirak etmişler.
Ama şimdi 2000 asker gönderen ülkenin de nüfusu ne kadar olacak ki düşünün.
Evet, evet. Ama temsil o bile katılmış. Evet, evet. O bile katılmış. Nibolu Meydan Muharebesi Yıldırım Sultan Bayezid'e muazzam bir prestij kazandırdı. Kosova'dan 7 sene sonradır. Ve artık Anadolu'da, Rumeli'de anladık Yıldırım Sultan Bayezid ve Osmanlılar burada kalıcıdır. Ve zamanın en büyük hükümdarlarından birisi oldu. Nibolu Meydan Muharebesi bütün İslam aleminde coşkuyla karşılandı. Abbasi halifesi, Kahire'deki Abbasi halifesi Yıldırım Sultan Bayezid'e bir mektup yazdı tebrik ederek. Sultanı iklimi Rum, Anadolu ve Rumeli'nin sultanı diye hitap ediyor. Bazıları onu işte bak Roma İmparatoru diye tercüme ediyor. Hayır, sultanı iklimi Rum demek Anadolu ve Rumeli'nin sultanı demektir. Eski İslam geleneğinde sultan ünvanını halife verir. Yani halife ben seni sultan tanıyorum diyor. Yani bu
onaylama.
Ve o arada Yıldırım Sultan Bayezid'in Osmanlı İmparatorluğu devleti dünyanın en güçlü devletidir. Timur zuhur edene kadar. İşte bu güçtür ki ikinci büyük emeli, yani aslında Avrupa'da kalma emelinin bir parçası İstanbul'un fethi. Yıldırım Sultan Bayezid İstanbul'la hep dostane münasebetler kurmak istedi, önceki ataları gibi.
Şimdi aslında tabii biz hep İstanbul fethedilmiş gibi algılıyoruz ama tarih itibariyle baktığınızda hani biraz da Avrupa'daki yerimizi anlamak açısından daha İstanbul fethedilmeden Avrupa'dayız. Bulgaristan, Romanya arasından bahsediyoruz Nibolu. Evet. Macaristan diyoruz.
Macaristan, Romanya,
Sırbistan diyoruz.
Evet ve bu muharebelerden sonra ben o tafsilata girmedim. Osmanlı akıncıları Macaristan işlerine, Almanya işlerine, Hırvatistan işlerine, Romanya işlerine, Arnavutluk, Mora'ya kadar akınlar yaptılar. Arnavutluk fethedildi. Kosova zaten ve Dalmatya'da İtalya ile komşu oldu Osmanlı Devleti. Mora'ya girdi. Mora'nın tamamını almadı, Mora'ya kadar indi. Dolayısıyla Ege'yi tamamen kontrol altına aldı. Gelibolu'da bir donanma kurdu. 60 parelik bir donanma. Bütün Ege adalarını kontrolü altına aldı Yıldırım Sultan Bayezid. Çünkü neden? Oradan yardım geliyor.
Ege'yi
kapattı. Yani karşıda Mora, burada da adalar. Halbuki hiçbirisi Osmanlı hakimiyetinde değil. Yani işgal edilmiş değil. Hı hı. Ama kontrolü altında.
Yani artık oralarda istediğini yapabilir hale evet, gelmiş durumda.
Geldi. İhtiyata da çok riayet ederdi. Cesurdu. Asabi mizaçlıydı ama ihtiyata da çok dikkat edin. Mesela bir harbe gittiği zaman mutlaka ihtiyat birliklerini bir yere koyardı. Hepsini birden sürmezdi. Biz bunu alırız canım, bunlar burada durmasın demezdi. Çünkü atalarından gördüğü hep arkasını kollamak oldu.
Hepimizin aslında ders alması gereken
bir hususiyet. Muvaffakiyetinin sırrı da budur. İstanbul'u almak için 4 tane kuşatma yaptı. Bu 4 kuşatma birkaç sene arayladır. Fakat bu kuşatmaların arasında da abluka var. Abluka ne demek? Şimdi İstanbul'un Silivri'yi almış, Şile'yi almış, İstanbul dediğiniz Suriçi kalmış sadece.
Suriçi'ni de doğru tanımlayalım. Evet. Yani o bildiğiniz Suriçi değil, Fatih'ten itibaren Suriçi.
Boğaz'ın en dar noktasına bir hisar yaptırdı. Yani Karadeniz'den gelecek yardımı engellemek için, bugün biz bunu Anadolu Hisarı diyoruz. O zaman Güzelce Hisar, Akça Hisar denirdi. Maalesef sonradan yol geçireceğiz diye bu çok İstanbul'un en eski abidelerinden biri yıkılmıştır yarısı. İçinden yol geçiyor, çok lazımmış
yıkık
gibi.
Yıkık mıydı Ekrem Bey de yol geçti?
Kullanılıyordu. Yoksa... Harabeydi ama kullanılıyordu. Karakol olarak kullanılıyordu.
Mesela Avrupa yakasındaki biraz daha...
Mamurdur.
Evet, niye Anadolu yakasındaki o kadar bakımsız kalmış?
Bir kere çok eskiydi. İkincisi karakol hüviyetindeydi. O eski fonksiyonu kalmamıştı.
Tabii ki ama şu anda...
Evler vardı bir kısmında. Hmm. Bir kısmında evler vardı.
Yani aslında İstanbul'daki en eski eserlerden evet, birinden bahsediyoruz.
Orası bir köy. Anadolu Hisarı bir köy. Yani çok uzak, ulaşılması zor. Onun için yani Osmanlılar biraz zamanında
gözden uzak kalmış.
Gözden uzak kaldı.
Hırpalanması
evet, aynen öyle. Ama yine de ayaktadır. Enteresan bir şey bu. Yine de ayaktadır. Birkaç tamirat geçirmiştir. Yine de ayaktadır.
Şimdi mesela bir şey yapsalar daha böyle görüntü itibariyle eski görüntüsünü yakalamasını
İçeride kaldı. Olabilir, neden olmasın? İçeride kaldı biraz. Yani o bazı şeyleri hatırlatır insanlar en azından. Anadolu Hisarı deyince insanlar semt zannediyor. Anadolu Hisarı'nın bir fonksiyonu var tabii, tarihte.
Yani bir adın geldiği yani, bir yer var.
Yıldırım Sultan Bayezid'in İdeali bu İstanbul'u fethetmek. 4 kuşatma az bir şey değil bu. 4'ünde de alamadı. Bunlardan tabii her birinde bir bahane çıktı. İşte birinde Nibolu kuşatması çıktı. Birinde Efrak Bey'i sınırı geçti. Onu kurtarmaya gitti.
Birinde Anadolu'dan.
Birinde 4'üncüde artık kesindi. Dedi ki öyle bir abluka. Zaten arada hep abluka var. Yani giriş çıkış yasak. Bu 4. kuşatmada 1400 senesinde. Bu arada tabii Bizans İmparatorluğu Avrupa'ya gidiyor, yardım alıyor. Yani onlar da biraz kaşınıyorlar. Neticede 4. kuşatmada artık İstanbul'un işi bitmişti. Çünkü Mora kontrol altındaydı. Adalar kontrol, Venedik'in yardım getirmesi mümkün değildi. Anadolu Hisarı yapılmıştı. Yukarıdan yardım, Macarlardan yardım gelmesi mümkün değildi. Zaten Nibolu'dan sonra onların yardım edecek bir hali kalmamıştı. Bizans İmparatorluğu'nun bir haysiyeti de kalmamıştı. Avrupa'nın tek tek bütün ülkelerini gezdi, yardım topladı. Hiçbir kusura bakmayın, biz sana yardım edemeyiz dediler.
Yani kime bir karşı buçuk sene gezdi. Biri.
Evet, 1,5 sene İngiltere'ye gitti, İskoçya'ya gitti, Fransa, hepsini gezdi zavallı. Hiçbiri yardım edemez, kusura bakma dediler. Ve Yıldırım Sultan Bayezid de şehri harap etmek istemiyordu. Olgun bir meyve gibi elinde düşmesini istiyordu. Yani onun siyasetinden bir tanesi de budur. İnsanları kırmamak, fazla insan öldürmemek, o kalpleri telif ederek yerleşmek. Mesela Anadolu beyliklerini o eskiden de bitirebilirdi. Ama zamanını bekledi. Çünkü neticede karşınızdaki de sizin dindaşlarınız, ırktaşlarınız. Savaştığınız zaman onlar da ölenler olacak. Ve Yıldırım Sultan Bayezid Anadolu'ya gittiğinde muazzam bir popülaritesi var. Bir misal vereyim. Konya kuşatılmasında Karamanoğlu'na karşı Konya, Karamanoğlu kaçmış Konya kuşatma altında. Köylüler ekinleri bırakmışlar, kaçmışlar, kaleye sığınmışlar. Atların zahire ihtiyacı oldu. Padişah kaleye haber gönderdi. Bu ekinlerin sahipleri kimse gelsinler biz bunları satın alalım dedi. Sahipler geldiler peşin para verip bu zahireyi satın aldılar ve gitti anlattılar.
Ve tekrar kaleye dönmelerine izin verildi.
İzin verildi. Ertesi gün kale kapıları açıldı. Konya halkı böyle bir şey duymamışlar, görmemişler, hayret ettiler yani. Bir adam şey, kalenin dışında kalmış. Savaş ve siz
İstese
düşmansınız.
Alabilir. Zaten birazdan belki de bir iki gün sonra fethedecek.
Bunlar ittifakla anlatılan şeylerdir. Efsane değil bu anlattığım. Sonradan uydurulmuş şeyler bunlar. Tarih kitabı hepsine var bu anlattığım.
Şu anlayışa ne kadar ihtiyacımız
evet.
var değil mi?
Evet.
Şu
anda? Yani Yıldırım Sultan Bayezid gibi asabi mizaçlı, hedefe odaklanan birisi bile harpte itidalini kaybetmiyor. Bu çok enteresandır.
Ve adalet duygusunu kaybetmiyor.
Ve adalet duygusu. Zaten herkesin ittifakla söyledi. Yıldırım Sultan Bayezid adildi. Ona dair de bir misal anlatayım. Bursa Kadısı Molla Fenari. Zamanın en büyük alimlerinden. Şu anda çok sevdiği bir alim. Bir vakıf davası oluyor. Mahkemeye padişah şahit olarak çağrılıyor. Molla Fenari padişahın şahitliğini kabul etmiyor. Siz diyor cemaatle camide görmüyoruz. Yani namazını kılıyorsa da evinde kılıyor. Camide cemaatle namaz kılmayan birinin şahitliği makbul değil. Tamam o kendi meselesi ama mahkeme biliyorsun, görünüşe bakıyor. Padişah bunu kabul etti. Şimdi burası şu mühim. Orta çağda bir kadı, padişahın tayin ettiği bir kadı. Herkesin huzurunda. Padişaha bunu söyleyebiliyor.
Neye güvenip?
Padişah bunu kabul ediyor. Yıldırım Sultan Bayezid'i o kadıyı cezalandırmaktan alıkoyan nedir? Orta çağdan bahsediyoruz. Emsalini düşün Avrupa'da. Evet. Hiçbir şey.
Bence tabii o biliyor neden olduğunu, evet, doğru
evet.
olduğunu.
Ve ondan sonra dedi ki, sarayımın önüne bir cami yaptıracağım. Ve 5 vakit namazı orada kılıyor. Yıldırım Sultan Bayezid Camii o şekilde yapılmıştır. Bursa'nın en güzel mabetlerinden birisi. Ve padişah ondan sonra 5 vakit namazı cemaatle kılmıştır diye bunu bütün tarih kitapları anlatıyorlar. Kronikler anlatıyorlar. Yıldırım Sultan Bayezid 4. de İstanbul'u alacak idi. Hiçbir kuvvet İstanbul'u kurtarmaya gelemezdi. Fakat imdadına bir kuvvet yetişti. Şark'tan Timur, Emir Timur. Emir Timur'un derdi Türkistan'ı fethetmiş, Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi fethetmiş. Doğrusu öncelikleri Anadolu'da pek bir derdi yoktu. Timur, Yıldırım Sultan Bayezid bana tabi olsun gideyim diyordu. Yıldırım Sultan Bayezid da ona tabi olacak birisi değildi. Psikolojik olarak kolay bir şey değil. Tabi olsaydı tarihin seyri bambaşka olurdu.
Şimdi biz tabii Timur'u da yanlış tanıyoruz aslına bakarsanız. Tarih belki bize aksettirilen kısmıyla yanlış tanınıyor.
Osmanlı tarihleri Timur'u kötü tavsif eder haklı olarak. Timur Müslüman bir Türk hükümdarıdır aslı Moğol da olsa. Ancak bir Yıldırım bir Sultan Bayezid değildir. Hiçbir Osmanlı padişahı değildir. Yani Cihangirlik'ten başka davası olmayan bir insandır. Osmanlı padişahları için bunu diyemeyiz. Osmanlı padişahları bir medeniyet savaşçılarıdır.
Bize mesela doğuya doğru gittiğinizde, işte Türk Cumhuriyetlerine gittiğinizde Timur'un...
Biraz Özbekistan'da.
Evet.
Popülaritesi çok yüksektir. Onu tabii karşılamak lazım. Çünkü onları ayağa kaldırmış. Yani darmadağın olmuş, Türkistan Birliği'ni kurmuş. Onlara bir itibar, bir izzet-i nefis kazandırmış.
Burada hata belki iki Türk beyinin... uzlaşmak yerine savaşmayı tercih etmesi
Timur'un tahrik edici hareketleri kabahat. Yıldırım Sultan Bayezid'in de alttan almaması. Gururu. Yıldırım Sultan Bayezid'in askerlik dehası kadar devlet adamı dehası yoktu. Yani alttan alacak bir adam zaten değildi.
İşte politika.
Önünden kaçan iki Irak ve Tebriz hükümdarını bana iade et dedi. Bir de oğlunu ver bana rehine olarak dedi. Bir de Doğu Anadolu'yu sahiplerine iade et. Bu Yıldırım Sultan Bayezid'in kabul edeceği şeyler değil. Anlıyoruz ki Timur savaşmak için bahane arıyor. Sivas'ı işgal etti. Halkı yağmaladı, katliamla tabi tuttu. Bunlar tabii Anadolu vicdanında çok muazzam bir yara meydana getirdi. Yani Yıldırım Sultan Bayezid Timur'a karşı bilendi. Bir de bu arada bir başka hata Memlüklerle ittifak yapılamamış olması. Memlük Sultanı Yıldırım Sultan Bayezid'in teklifine sıcak bakmadı. Çünkü dedi ki galip gelirse Osmanlı bizi de yutar. Bu da mesela kötü Berkuk. Büyük bir hükümdar olmasına rağmen bu basiretsizliği de Memlükler için kötü bir... Aslında, ama bunu tabii kışkırtan da yine Malatya'yı alarak Yıldırım Sultan Bayezid oldu. Alma Malatya'yı, Memlükleri düşman etme. Mesela orada da bir siyasi hata var.
Ama öngörememiş olsa gerek. Yani
öngöremedi. Şöyle düşünüyordu. Şey Timur geri döner. Timur buraları indirir, geri döner diye düşünüyordu. Fakat hiçbir zaman öyle olmadı. Timur ikinci defa Anadolu'ya geldi. Ultimatom verdi. Padişah bu ultimatomu kabul etmedi. Yanındakiler dediler ki, padişahım biz bununla savaşamayız. Karşıda 300 bin kişi var. Biz en fazla 130 bin kişi toparlayabiliyoruz. Ve çok güçlü. 6 bin kilometreden geliyor düşünün. Biz bundan çete harbi yapalım. Yıpratalım sonra o bir tane gider. Bu durmaz o. Bir kısımda dedi ki efendim onu bekleyene kadar Anadolu halkın anası ağlayacak. Bakın Sivas'ı düşünün. Biz dediler meydan muharebesini çekelim. Bunu bir işini bitirelim dedi. Padişah bu fikri kabul etti. Timur tabii en az Yıldırım Sultan Bayezid kadar dahiydi. Osmanlı ordusunu oyaladı, oyaladı, dolaştırdı. Sıcak bir günde Çubuk Ovası'na karşılaştılar. Yorgun, bitkin, susuz Osmanlı ordusu karşısındaki bu orduyu zaten yenemezdi. Yenmek ihtimali yoktu. Savaş sırasında önce hücum etti Anadolu askerleri ve Timur'un ilk öncü birlikleri bozuldu. Hatta Timur'un dizlerinin üzerine çöküp dua ettiği anlatılır. Yani telaşlandı anlatılır. Filleri sürdü ileriye. 30 veya 50 kadar fil. Üzerlerinde bomba atıyor, kumbara atıyor. Zırhlı filleri gören Osmanlı atlıları ürktü ve şey geri çekildi.
Zaten alışık olduğu yani, bir şey değil. De değil.
Arkasından iki büyük hıyanet. Osmanlı ordusundaki Kara Tatarlar, ta İlhanlar zamanında gelip Anadolu'ya yerleşmiş Kara Tatarlar, karşıdakilerin Tatar olduğunu anlayınca karşı tarafa geçtiler. Bu o kadar yıkıcı olmadı. Osmanlı ordusundaki Anadolu beyliklerinin askerleri, Saruhan, Menteşe, karşı tarafta beylerini görünce, çünkü beyler gidip Timur'a tahrik ettiler. Yıldırım Sultan Bayezid'e karşı. Timur'un etrafındakiler, oğulları falan Yıldırım Sultan Bayezid'e hayrandılar. Hatta Timur bile büyük bir İslam mücahididir demiştir. Buna rağmen bu kışkırtmalar neticesinde savaştılar. Bunlar da karşıya geçince Osmanlı ordusunun bir cenahı çöktü. Yıldırım Sultan Bayezid ihtiyatları oraya sürdü. Timur o ihtiyatları da yok edince Osmanlı ordusunun çekilmekten başka çaresi kalmadı. Burada da ikinci hatayı yaptı. Yanındakiler dedi efendim çekilelim. Bu bir kayıp değil. Bizi takip etmezse bu bir zafer sayılır. Takip ederse çete harbi yaparız. Hayır dedi, ben cepheden çekilmem. Bu ikinci hatasıdır. Arkasından iki oğlu Mehmet ve Süleyman baktılar ki kanatları çökecek, askerlerimizi kurtaralım diye geri çekildiler. Hmm. Çekilince artık merkez sadece kaldı. Timur onları takip etmedi. Yıldırım Sultan Bayezid kılıcı kırıldı. Elinde baltayla savaşa savaşa atı sürçtü. Attan yuvarlandı ve esir düştü. İki oğluyla beraber. Bu da üçüncü. Onu dediler ki son çıkış tünelden önce. Kaçabiliriz. Hayır ben kaçmam. Şerefimle ölürüm dedi. Ve onu kabul etti. Ve esir edildi. Timur kendisine hürmet etti. Saygı gösterdi. Bunu herkes söylüyor. Oğulları da yanına getirildi. Şehzade Mehmet, Amasya valisi, babasını kaçırmak istedi. Tünel kazdı. Otağının altına, fakat yakalandı. Onun üzerine tedbirler arttırıldı. Nereye gitse yanında götürdü Timur onu. Bu arada Bursa, İznik
kısa
işgal edildi.
7 ay. Evet.
Bursa, İznik işgal edildi. Yakılıp yıkıldı. Osmanlı hazinesi yağmalandı. İnsanlar öldürüldü. Anadolu çok büyük bir felaket yaşadı. 7 ay dayanabildi. 6,5 ay sonra Yıldırım Sultan Bayezid kahrından öldü. Vefatına sebep amfizemi mi deniyor? Astım krizidir.
Evet, astım soğuk krizidir. Nefes darlığı.
Zaten öyle bir hastalığı vardı. Timur'un onu zehirlediğine dair bir rivayet vardır. Çünkü
kendisinin zehirlendiğine dair.
Kendisinin kendisini öldürdüğüne dair rivayet var. Fakat tarihler diyor ki bu uydurmadır diyorlar. Timur'un zehirlediği de zayıftır. Hastalığı belli bir şey zaten.
Ya zehirleyecek ve olsa o kadar gezdirmez yapardı zaten baştan.
Bir de Yıldırım Sultan Bayezid tanıyan insan zaten bu kahrı çekemeyeceğini, bu zilleti çekemeyeceğini, işte karısına sakinlik yaptırmış, kafese koymuş hayvan gibi, bunlar uydurmadır. Yani Timur'u şey göstermek için yapılan uydurmalardır. Efendim esas felaket savaşın kaybedilmesi değil, Timur'un Yıldırım Sultan Bayezid'in esir edilmesiydi. Esir edilmeseydi kısa bir zamanda toparlardı, eski haline döndürürdü. Ankara Savaşı, Orta Çağ'ın en büyük meydan muharebesidir. 15 saat sürmüştür 1402'de. İstanbul'un fethini 50 yıl, Anadolu Birliği'ni 100 yıl geciktirmiştir. Fakat Osmanlı ne kadar sağlam temellere oturmuş ki 50 yıl içinde İstanbul'u fethedebilmiş. Yeniden imparatorluk kurmuştur. Bu çok mühimdir. Şehzadeler kısa bir süre mücadele ettikten sonra o dağılan toprakları
Ankara Savaşı'nın sonrasında bir de böyle bir iç savaş.
Fetret devri denilen iç savaş 12 sene sürdü. Buna rağmen Osmanlı Devleti süratle toparlandı. Yıldırım Sultan Bayezid bundan dolayı çok eleştirilmiştir. İşte bu suç karısına atfedilmiştir. Karısı Sırp prensesi onu işte sefahate alıştırdı. İşte Çandarlı Ali Paşa onu sefahata, biliyorsunuz bir günah keçisi lazım.
Ama nasıl bir sefahate alıştırmış olabilir ki adam cephede?
Ömrü cephede geçmiş.
Cephede geçmiş ve son noktada da geri çekilmeyip hala savaşmaya.
Yani bundan bahseden kronikler bile gençliğinde eğlenceye meyilliydi, sonradan terk etti diyor. Şimdi böyleyken artık ömür boyunca eğlence. Şu var. Padişah çok zengindi. Ve ilk defa debdebeyle yaşayan padişah odur. Tabii ki dinin vakarının, devletin haysiyetini gösteriyordu. Ama devlet hazinesini çok hassastı. Mesela Ankara Savaşı'ndan önce dediler ki hazineyi askere dağıt. Onları yüreklendir. Hayır dedi, ben hazineyi dağıtamam dedi. kendisi bütün servetini
hayır
içinde. Bursa'da Ulu Cami, Yıldırım Sultan Camii, imaret, tabhane, Darüşşifa, Bursa'ya su getirmiştir Uludağ'dan. Kemerler ve çeşmeler yaptırmıştır. Alaşehir'de cami, Bolu'da cami, Mudurnu'da cami, Karaferya'da cami, Niğbolu'da cami.
Aslında yine vatandaş harcıyor parayı.
Sanki benim tespit ettiğim evet, gibi. Kendi parası bu.
Tamam.
10-15 yerde cami var. Cami deyip geçmeyin efendim. Caminin yanında medrese var. Sübyan Mektebi var. Hamam var. Çeşme. İmaret var. İmaret millete yemek dağıtıyor. Tabhane var. Nekat evi. Çeşmeler var. Zaviyeler var. Yani Yıldırım Sultan Bayezid Osmanlı tarihinde kim ne derse desin.
Aslında 10-15 yeni yerleşim yeri kurmuş.
Şehirler kurmuş. Bunları canlandırmış. Alimlere çok hürmeti var. Onların sözünü dinliyor. Kıymet veriyor. İtibar ediyor. Ve bütün tarihçiler adil bir insan olduğunu, cesur bir insan olduğunu ama talihsiz bir insan olduğunu söylüyor. 42 yaşında vefat etti. 13 sene padişahlığı vardır ama Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti yapan, teşkilat kuran Yıldırım Sultan Bayezid olmuştur.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben
tekrar görüşmek üzere.